Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 7. serimizin 3. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: evlilikteki problemlerin çözümü.
Merhaba değerli kardeşlerimiz. Bir kez daha beraberlikteyiz ve önemli bir tema üzerinde öğrenmek istiyoruz kutsal kitaptan gerçekler. Elbette her bir evlilikte er ya geç problemler çıkacak. Bu gayet normal bir durumdur. Fakat hazırlıkta bulunabilirsek bundan önce bilelim problemler geldiğinde nasıl davranalım, bayağı bir fark yaratabilir, bir fayda getirebilir. Yani problemler bize çöktürmesin. Hayır, daha doğrusu kutsal kitaba bakınca bir çözüm bulalım ve Allah'ın yardımıyla problemlerinden geçirebilelim ve sağlamlaşalım onların sayesinde. Bu sebeple bugün ilk önce biraz paylaşmak istiyorum sizinle. Yani eğer istersek evliliğimiz iyi bir geçinmemiz olsun, bunu sağlayan çeşitli şeyler var. Yani iyi, uyumlu, hoş bir evliliği geçirebilmek için belirli durumlar dayanıyor. Ve bunlara kısaca bir göz atalım. Bir kere biri şöyle dedi: evliliklerin 4 çeşidi varmış. ve dedi birinci çeşit şu tür bir evlilik. Karşı karşıya uğraşmak, çekişmek, suçlamak. Yani değil bir beraberlik. Sanki birbiriyle çekişiyorlar ve öyle evliliklere çökmeye mahkum oluyorlar eğer çözülmezlerse. Ve maalesef sağa sola baktığımızda görüyoruz çok böyle çekişen evlilikler var. Karşı karşı geliyorlar. Bir vakit evvel ne zaman evlendiler birbirine söz verdiler ama şimdi sanki birbirine savaş açıyorlar. Birbirini yok etmeye çalışıyorlar ve bu hiç de hoş bir evlilik de değildir. Artık evliliği denilmeye layık değil. Ve böyle bir evliliğimiz olmasın. Bunu kesinlikle istemiyoruz değil mi? Ve bunun için hazır olmalıyız. Neden? Evliliğe karşı gelen biri var, şeytan. O istemiyor, mutlu bir evliliği yaşatalım. Fakat var, bunun için hazırlıkta olalım. Var gerekli bilgiler ve bunları kullanarak ve uygulayarak korunalım. Öyle olmasın bizim evlilik, karşı karşı gelelim diye. İkinci bir çeşit evlilik var demiş ve demiş yan yanına yaşamak. Sanki buzlukta yaşıyoruz veyahut da sessizlik, pustinanın sessizliğini de yaşıyoruz. Yani birbirimizi artık bir söz söylemiyoruz. Tabii çekişmiyoruz fazla ama yan yanında yaşıyoruz değil bir beraberlik. Ve bu evliliklerde çok var. Ama hiç de mutlu bir evlilik denilmez buna. Bir kere bir kadın 100-110 yaşlarındayken sorulmuş neden uzun yıllarla bir tek koca ile evli olabildi. Yani yaklaşık 80 sene evliydi onun ilk kocası ile. Ve soruluyor senin evlenmesinin mutlu, herhalde mutlu bir evliliği sürdüğün, bu kadar dayandın, koca geçindi bundan önce, ondan önce yani. Ve söyledi nasıl olabildi, onunla o kadar dayanabildin. Bu mutlu evliliğin gizliliği, yani sırrı ya da taynası neydi? Bize açıklar mısın demiş, sorulmuş. O ihtiyar kadıncağız demiş. Ya ben hatırlıyorum ne zaman sevde birbirimize aşık olduk ve ne zaman düğün yapıldı, benim kocam beni eşek sırtına bindirdi. Ama ne var ki kendi köyüsünü beni getirmek istedi. Ne var ki bu eşek yürümek istemedi. Kocam o zaman sadece bir dedi. Biraz sonra yürüdük eşeği ama az ileride yine duruveriyordu. Ve eşek inatçılık yaptı. Ve iki dedi. Ne zaman tekrar duruveriyor eşek. Üç dedi ve pistola çıkarıp onu öldürdü. Sonra ben kocama sordum, neden onu vurdun? Kocam bana doğru diyor, bir. Az ileri yürüyoruz, kocama soruyorum, ne zaman varacağız köyümüze? Kocam diyor, iki. Ve baya ben o zamandan beri korkuyordum, üçüncü bir soru bir daha sorursam olabilirdi, bana karşı pistolet çıkaracak ve beni de öldürecek. O zamandan beri bu yana kadar hiç soru daha sormadım. Ve sustuk ve böyle hayatımızı geçirdik. Ya bu gerçekten böyle ise sayılmaz mutlu bir evlilik değil mi? Soğuk, susuzluk, sessizlik, tatsızlık bir evlilik. Yani öyle bir durum hoş değildir. Ve buna denilmez mutlu bir evlilik. Yan yanına yaşamak. Değil karşı karşı gelmek ama yan yanına yaşamak ve herkes kendi hayatını sürdürüyor. Daha iyi o zaman hiç evlenmeseydiler değil mi? Ve üçüncü bir evlilik durumu var. Bu deniliyor beraberlikte yaşamak. Aynı fikirlere paylaşmak, aynı düşüncede olmak, aynı ilgi çekici şeyler yapmak. Bu daha hoş bir durum. Bazı evliliklerde böyle benziyor. Bir beraberlikte oluyorlar. Ve bu iyi bir durum ve mutlu bir evlilik olabilir. Dördüncü bir durum var. Ve böyle bir evlilik en hoş durumdur. Birbiriniz için yaşamak. Değil sadece beraberlikte yaşamak. Birbiriniz için yaşamak. Bu artık değil kendi çıkarını aramak. Bu artık değil Ancak kendi faydasını ararsın, daima eşini memnun etmek ve ona yardım etmek isteğinde olacaksın. Ve karşındaki eşi de sana doğru aynı düşüncedeyse, düşün ki bu çok hoş ve iyi bir evlilik oluyor. Ve sana diyorum, bizim evliliğimiz hangisine benzesin? Sana diyorum, herkes istiyor. Dördüncüsüne benzesin. Yani en uygun, en mükemmel, en mutlu olan evliliğe benzesin istiyoruz Delma. Ama unutmayalım ki bu birdenbire olmuyor. Eğer dördüncüsü istersen böyle bir evlilik, yani birbiriniz için yaşamak ve mutluluk içinde yaşamak, o zaman bunun içinde çalışmak ve uğraşmak da gerekiyor. Neden? Evlilik daima ilerleyen, gelişen bir ilişkidir. Değil sadece evlendik, düğün yaptık, iş bitiyor. O zaman yanılıyoruz. Aslında esas iş bir beraberlikte birbirinizi kaynaşma. Hem can, ruh ve beden olarak bu bir ilerlemek durumda oluyor. Bu bir gelişmek istiyor. Bu sadece bir başlangıç oluyor ne zaman düğün yapılıyor. Ve ondan sonra ilerlemeye oluyor. Yani siz karar verin hangi evlilik sizin evliliğinize benzesin. Karşı karşı gelmek mi? Yan yanında yaşamak mı? Yoksa beraberlikte yaşamak mı? Yoksa birbiriniz için yaşamak mı? Bunu anlayın ve kendiniz karar verin ve ona göre hazırlıkları yapın ve uğraşın. Benim kendi evliliğim belirli prensiplere dayandığı için uzun yıllardan beri mutlu bir evlilik sürdürmekteyim. Eşimle beraber ve hala öğrenmekteyiz ve ilerlemekteyiz. Fakat bizim hangi prensipler var olduğunu birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bir akıl oluyor, bir yardım da oluyor size de. Değil biz her şeyi mükemmel yapıyoruz. Biz de öğrenmekteyiz. Birbirimizden öğrenelim ve birbirimizi destekleyelim bu temada. Birinci bir prensip var. Evlilikte bu düşünce her birimizden olmalı. Sende ve senin eşinde bu fikir bulunsun. Kendini feda etmek. Yani kendi hakkını aramamak. Ve unutmayın, sen düğünde eşine söz verdin ya, onunla beraber kalacağın, yani ölünceye kadar beraber kalacağını diye söz verdin sen. Evlilik bu demektir. Değil sadece bir an için, birkaç ay için, birkaç yıl için beraberlikte yaşamak. Hayır, evlilik Allah'ın sözüne göre artık ömür boyu bir şeydir. Ölünceye kadar. Bir eşi ya kocası ölünceye kadar sürülsün bu evlilik. Bu Rabbin planıdır. Rabbin isteğidir. Bunun için istiyorum okuyayım birkaç ayet İncil'den. Markus 10. bölüm. Ayetler 6'dan 9'a kadar. Tanrı yaratılışın ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştiği dini insanı ayırmasın. Yani biz bitirmeyelim bunu vakitten önce. Allah'ın önünde bir dogovor yapılıyor iki insan arasında ve bu dogovor sürülsün hayatın sonuna kadar. Ne zaman biri ölüyor, o zaman bitiyor. Ve bu sebeple unutmayalım ne söz verdik evlendiğimizde. Ve belki de fayda var, ara sıra hatırlasın kendini. Belki 10 sene, 20 seneden evlisin aynı karıyla. Düğün zamanında ona aşık oldun, ona söyledin seni seviyorum. Ama o zamandan beri bu yana kadar tekrar söyledin mi ona, onu sevdiğini? Kadınlar bunu istiyorlar ve bekliyorlar. Ara sıra da söyleyelim onlara. ki bilsinler ve gösterelim de hayatımızda, yani kendimizi feda etmeye hazırız diyene. İkinci bir önemli prensip var. Evlilikte, hani evliliği soğumasın diye buna karşı bir hazırlık yapabilirsin. Beraberlikte konuşmak, diyalog kurmak. Bazı evlilikler nerede giriyor? Buzluk, sessizlik. Artık konuşulmuyor, birbirine bir şey söyleyemiyorlar artık. Herkes kendi hayatını, kendi düşüncesini savunuyor ve hayatını sürdürüyor. Ama böyle olmasın diyene bunu öğrenmeliyiz. Sürekli öğrenmeliyiz. Beraberlikte konuşmak, diyalog, komünikasyon yapmak. Birinci durum bunun üzerine oluyor. İnformasyon vermek, bilgi vermek. Neden olmuyor? Sen işe gidiyorsun, eve geliyorsun. Eşin seni soruyor, nasıl geçirdin bugün işi? İyi oldu. Bir sözle kapatıyorsun lafını. Hayır, o detay bilgi almak istiyor. Bugün ne yaptın, nasıl oldu, iyi bir gün yaşadın mı? Yani daha fazla bilgi istiyor, daha fazla informasyon istiyor. Neden? Eşleri seni seviyor. Ve sen de ona bilgi verdiğinde bu karşılıklı bir durum oluyor. Veyahut da sen de sorabilirsin. Sen günü nasıl geçirdin? Nasıl yaşadın bugün? Ne derdin vardı? Yani çeşitli durumlar üzerine bilgi vermek lazım. Yani bu beraberlikle konuşmak var bir durum daha. Duygular ifade etmek sözleriyle. Korkun var mı? Bunu açıkla eşine. Sevincin var mı? İhtiyaçları ne olduğunu dile getir. Birbirinizle konuşun. Ve bunu tabii ki birbirinize güven olmazsa tabii konuşmayacaksın. Sana en yakın olsun senin eşi. Herhangi başka bir insandan en yakın olan artık senin eşi sayılsın. Onunla derdini, sevincini, korkunu da paylaş. Paylaşmada öğren. O da sana kalbi açsın ve birbirinize karşı bir güven olsun. Güven sağlansın. Tabii ki eğer sen daima eşin hakkında başka erkeklerle konuşursan, ah benim eşim böyle bir şöylemiştir. O zaman kendi eşine aslında kendine zarar vermiş oluyorsun. Çünkü İncil diyor, eşini seven kendini sever. Ama hacen eşini sevmezsen ve onun hakkında kötü konuşma başlarsan, yoksa onun hakkında şakalaşırsan başkalarla, demek ki kendini zarar vermiş oluyorsun. Çünkü o artık senin bedeni sayılıyor. Bir oldunuz. Değil mi? Yani bu sebeple öğrenin bu beraberlikte konuşma, diyalog kurma. Veyahut da bunun altında var bir durum daha. Ayrı ayrı görüşlere tartışmak. Yani olamaz senin eşi sadece daima senin düşüncede olsun ya da sen eşinin düşüncede olacaksın. Farklı düşünceler için yer var evlilikte ve açık sözle bağırmadan, çekişmeden, dargın durmadan açık sözlü düşünce alışveriş yapılmalı. Bunu yapma öğren eşinle. Ve inan ki neden bunu uygulamaktayım ve uzun yıllardan beri bu sebeple büyük bir sebep oluyor. Eşimle çok konuşuyorum, o da benimle çok konuşuyor. Birbirimize güven var olduğu için bu evlilik de mutlu bir evlilik sayıyor. Yani bu gerçek bir prensiptir. Ve sen de bunu uygulama öğren hayatında. Üçüncü bir durum, üçüncü bir prensip. Evlilik de olsun bir dostluk. En yakın dostun olsun senin eşin, senin kocan. Demek ki sevdiğin en yakın dostunla vakit geçirmeye çalışacaksın, değil mi? Neden? Onu seviyorsun ve onunla hayat paylaşmak istiyorsun. Ve eşler bunu duymalı. Benim kocam benim için de vakit ayırıyor, değil sadece başka insanlara için. Onlar da çağındılar. Onlar da kardeş ya kız kardeşlerimizdir. Onlara içinde vakit ayırmalısın. Onların ruhani durumu destek vermelisin. Ve kendini paylaşmalısın onunla. Yani bu planına koy. Sağa sola koşabilirsin belki ama ne fayda var eğer senin evliliği ve senin aile tamamen bozulursa ve bu yük altında çökülürse ve Senin yuvan artık bir yuvan değilse, ne fayda var sağa sola koşuyorsun? Bu değil Rabbin isteği. Bu dengeli olmalı. Ve inanıyorum ki ne zaman seni destekleyen bir eşi varsa, bir ailen varsa, senin işi iki kat daha fazla iyi yapabilirsin. Bu sebeple Rabbin önünde karar ver, haftanın planında, gün planında vakit ayır, eşin içinde onunla konuşma, onunla vakit geçirme. Bu çok önemli evlilik için. Dördüncü bir durum var. Kendini kontrolde tutabilmek. Bu iki durum için Kutsal Kitap bize bilgi veriyor, lazım olsun evlilikte. Kendinizi kontrolde tutun. Kendinizi artık bencillik şeklinde kendinizi vermeyin. Bir oluyor, bunu okuyoruz İbraniler mektubunda 13. bölüm 4. ayet ve 5. ayet. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Demek ki para ve seks durum için bunu öğrenmelisin evlilikte. Kendini kontrolle tut. Bencil bir şeklinde bu şeyler kullanmayın. Ve burada bir beraberlikte olmalısınız. Yani beraber karar vereceksiniz. Ne alacaksınız, ne mobilya alacaksınız, ne eşya alacaksınız. Kuvvetiniz var mı elinde, yoksa sadece bu şeylerin peşine koşuyorsunuz. Çok aileleri tanıyorum. Onlar sadece evin güzelleştirmek için peşine koşuyorlar sağa sola, ama birbirine için vakit ayırmıyorlar bile. Sadece para kazanma peşine koşuyorlar. Bu değil Rabbin isteğidir. Para lazım yaşamak için, ama yaşamayın para için. Ve seks durumunda düşünme, sadece kendi faydan için düşünün de eşinin ve kocanın faydasını da. Beşinci bir durum, bu da çok önemli. Kutsal Kitap bunu bize öğretiyor. Bu önemli bir prensip ve biz bunu uzun yıllardan beri uygulamaktayız. Ve görüyoruz ki bunun gerçekten bir fayda var. Efesliler mektubunda 4. bölüm ayet 26 diyor. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkeniz üzerinde güneş batmasın. Evlilik için çok önemli bir prensip bu. Olabilir evlilikte daima ara sıra, daima belki değil ama ara sıra çıkıyor bir öfkelemek, bir kızmak. Neden biz insanlarıyız? Her evlilikte bu var. Bizde var ve sizde de var ya olacaktır. Bu sebeple düşünmeliyiz, öfkelendiğimiz zaman ne yapacağız? Bazen haklı olarak kızıyoruz. Hakkımız da var belirli durumlarda. Birbirimizi kızmak, birbirimizi öfke tutmak, ama var bir durum güneş üzerine batmasın. Yani işi doğrultmadan yatmayın. Birbirinizle af dilemeden ya af vermeden yatmayın. Biliyor musun? Yumruklarla dua edemezsin. Öfke dolu bir yürekle dua bile edemezsin. Ve böyle kendimizi sınaştırdık. Biz karar verdik. Biz yatağa binmeyeceğiz ve yatmayacağız o gece. Birbirimizi affetmeden, eğer aramızda bir şey varsa. Ve bu prensip uygulamak üzere böylece kin beslemiyoruz. Öfke biriktiremiyoruz. İşi güneş batmadan durultmaya çalışıyoruz. Ve olabilir belki kendini boyun eğmelisin. Belki kendi hakkından vazgeçmelisin. Ve böyle bir durumda, ve bu özellikle inançlar için verilmiş bir hak. Yani inançlar birbirini affedebilirler. Lazım değil o zaman problemler biriktirilsin, sonra bomba gibi patlasın ve bir bölünme olsun. Hayır. 32. ayet aynı bölüm diyor. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Öfken üzerine güneş batmasın. Bu bir prensiptir. Bir kere bir adamdan duydum. O bir vaizciydi ve ne zaman ona geliyordu iki genç yani evlenmek istediler. Onun odasında vardı bir kartinka duvarda bir resim ama iki tarafta ayrı ayrı renklerleydi. Bir tarafta bakıldığımda bu resim kırmızı görünüyordu. Öbür taraftan baktığında mavi görünüyordu. Şimdi o vaizci ne zaman geliyor iki genç yani bilgi almak istiyorlar, akıl almak istiyorlar hani evlenmek için. O diyor birini oturuyor sağ tarafta, öbürüsünü oturduğu sol tarafında. Ve şimdi diyor bana anlatın bu kartinkada ne görüyorsun, ne renktir? Biri diyor kırmızı, öbürüsü diyor mavi. Ve birbirine bakıyorlar ya sen deli misin bu mavi ya bu kırmızı. Çekişmeye kalkınca o zaman o vice çizdi. Şimdi bakın ne yapacaksınız? Yerlerinizi değiştirin ve bakın. Ve o zaman anladılar. Evet bir taraf kırmızı bir taraf mavi olduğunu ve böylece bir fayda önemli bir ders de vermiştir birden beri. Dedi ne zaman ayrı ayrı görüşleriniz varsa yerlerinizi değiştirin ve öbür kişinin eşinin ya kocanın durumu da kendini koy ve onu anlamaya çalış ve böylece çekişme önleyecek. Bu iyi bir fikirdir. Yani burada çeşitli durumlar bildirdim. Bu fayda olabilir eğer isterseniz sizin evlilik iyi geçinsin diye bunlara yaparsanız Allah sizi de bereketleyecektir eminim. Bir ilahi sesledikten sonra devam edeceğiz belirli problemler üzerine. Yeni bir evlilikte bazı problemler şunlar olabilir. Ve değil sadece yeni evlilikte, eski evliliklerde de böyle olabilir. Bir problem oluyor akrabalar. Ne demek istiyoruz? Allah'ın bir planı vardı. Ne zaman insan yarattığı günde onu erkek ve dişi olarak yarattı. Ve onlar lazım ayrılsınlar. Baba anneden söylendi Tekvin kitabında. Rabbin planı var yani yeni bir aile kurulduğunda, yeni bir evlilik kurulduğunda bu sayılıyor artık yeni bir yuva. Ve onlara söyleniyor Rabbin planına uygun olarak ayrılsınlar akrabalarından ve kursunlar yeni bir aile. Bu Rabbin bir planıdır. Boş boşuna onun isteği bize bildirilmiyor kutsal kitapta. Neden? O biliyor ne tür problemler çıkabilir, ne zaman bütün akrabalarla beraber kaldığında ne çekişme, ne kıskançlık ve ne zor durumlar düşebilir. Ve bunlardan bizi korumak istediği için bu prensip bize bildiriyor. Şimdi bu da tabii ki kültürsel bir problemdir. Bazı kültürlerde bu daha kolay oluyor bu ayrılmak. Bazı kültürlere oluyor birbirine bir bağlılık. Bütün akrabalığı evleniyorsun. Ne zaman bir çocuğu ile evleniyorsun? Unutmayın onun bütün akrabalarla evlenmiş gibi oluyorsun hemen hemen. Ama düşünelim bu artık kültür söz konusu olmasın. Çünkü burada var Rabbin bir planı. Kutsal kitabın gösterdiği bir planı ve bunu uygularsak ancak kendi faydamızı göreceğiz ve başkalarının faydada görüneceğiz. Yani bir problem olabilir baba ve anneler tarafından ne zaman kendi çocuğunu evlendirmek istiyorlarsa, eğer kendi çocuğunu çok fazla şımartırlarsalar, yani çok fazla üstün tutarlarsalar, hiçbir vakit razı gelmeyecekler. Neden? Onun evleneceği eşi daha doğmadı diyecekler. Ona uygun değil, ona layık değil, bizim çocuğu daha iyi birisi lazım olsun. Ve bu baya bir baskıntılık olabilir. Ne zaman iki genç anlaştılar, birbirini seviyorlar, birbirini istiyorlar ve birlikte ya Rabbin yolunda yürümek istiyorlar. Olabilir, aileler razı gelmeyecekler eğer anormal bir bağlantı varsa çocuğuna. Bu bir problem yaratabilir. Burada dikkatli olmamız lazım. Babalar ve anneler de dikkatli olun. Hazır olun da vakit geldiğinde oğlunuzu ya da kızınızı bırakın. Onlar yeni bir aile olsunlar. Tek başında yaşam sürdürebilsinler Allah'ın önünde. İkinci bir problem olabilir. Bazı aileler kendi çocuğu kabul etmiyorlar. Ya da kızını kabul etmiyorlar. Neden? Zaten istenilmeyen bir çocuk ya bir kız oldu. Yani planlanmamış. Gelmiş, doğum olmuş, aslında istenilmemiş ve bütün çocukluğunda zaten onu bir kenara atmışlar. Ne zaman o evleniyor ve onun eşi de aynı duruma koyacaklar ve diyecekler zaten istemiyoruz bu çocuk ve fazla ilgi göstermeyecekler. Bu durumlar da var. Dikkatli olmamız lazım. Hele ailelerde nerede fazla çocuk ve kız var. Bazı baba ve annelerde mutlu bir evliliği yaşamıyorlar. Ve böylece düşünürler ki mutlu bir evlilik hiç olamaz. Ve ne zaman yeni bir çift oluyor, yeni bir evlilik başlıyor, hemen karışmak istiyorlar. Hemen araştırmak istiyorlar. Bu evlilikte de herhalde olamaz, mutlu olsunlar. Ya da istemiyorlar da onlar da mutlu olsunlar. Çünkü kendi evlilik de mutlu bir evlilik değildir. Ve daima eleştirme, azarlama ve bir hata bulmaya çalışıyorlar. Gelinde ya da damatta. Ve böylece karıştırmak istiyorlar. Ama genç aile bunu da öğrensin. Dengeli bir şeklinde, iyi bir davranışla, saygılı bir davranışla yavaş yavaş çekilsinler ve kendi kendine bir aile olsunlar Allah'ın önünde. Bu Rabbin uygun bir planıdır. Rabbin de isteğidir. Bu değil saygısızlıktır. Ayrıca olabilir bu yeni çiftin damat ve gelinden gelebilecek olan problemler de var. Bazılar diyorlar, ah nasılsa bizim ailemiz var, baba ve annemiz var. Haydi onlara gidelim, onlardan para isteyelim, onlardan yardım isteyelim. Her şey elde etmek istiyorlar ve daima koşuyorlar borç almaya ailelerden. Bu iyi bir şey değil. Bu sadece bu yeni evliliği baskıntı altına getirecek. Siz öğrenmelisiniz kendinize bakma. Siz öğrenmelisiniz finans durum üzerine bağımsız olma, Allah'a bağlı olma ve tabii ki işlerken ekmek parasını kazanacağın, ama bağlı kalma senin ailelerine, ne gelinin ailesine ne babasının ve çocuğun ailesine bağlı kalın. Neden? Bu ancak problemler yaratacak. İşler İç olmasın, bağımsız olmaya çalışın. Bu Rabbin bir isteği, bir planıdır. Ve bu yeni çift başka bir hata da yapabilir. Her gün, eğer artık diyelim sizin de çocuklarınız oldu, kızlarınız oldu, hepsine yük bindirip neyse haydi gitsinler anne ve babanın yanına ve onlar baksınlar sizin çocuklarınız ki siz keyfinizi yaşarsınız. Bu değil, iyidir. Siz beraber öğrenmelisiniz kendi ailenize bakma ve sorumluluğu da üstlenmeyi. Bu demek değildir ki ziyarete gideceksiniz ailelerinize ve çocuklar da onların torunlar sayılıyor artık. Onlara da ara sıra baksınlar, gestesinler. Bu gayet normal bir şey ama değil. Her gün yük ailene bindirmeyin. Onlar baksınlar senin çocuklarına. Bu değil uygun. Neden senin çocuk ve kızlar sana bağlı, senin ailene baba anne olarak kabul etsinler. Sen ve sizler onlara yetiştirmelisiniz. Ve kaçmayın bu sorumluluğunuzdan. Şimdi iki durum var. Bütün hayat boyunca ne zaman kritik oluyor? Hani bu akrabalık, bu aile bağlantısı meselesi. İlk evlilik yıllarında işte aileler fazla karışmak istiyorlar bu yeni çiftin hayatında. Bu sebeple siz iyi bir denge bulmalısınız. Saygı da koruyun. Yani gelinin ailesine, damadın ailesine saygı gösterin. Ama yavaş yavaş çekilmeye çalışın, kendi bir aile olmaya çalışın. Bu denge bulmanız gerekiyor. Ayrıca var şimdi bir durum daha, ne zaman sizin babalarınız, anneleriniz ihtiyarlanırlarsa artık yine bir otkvornuz, bir sorumluluk üstlemelisiniz onlara bakma. Kutsal kitap bunu bize buyuruyor ve bunu da denge tutmalıyız. Matta 15. bölüm 3'ten 6'ya kadar şöyle diyor. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz geleneğiniz uğruna neden Tanrı'nın buyruğuna karşı geliyorsunuz? Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göster. Ve annesine ya da babasına söven mutlaka ölümle cezalandırılsın. Ama siz her kim anne ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardımı Tanrı'ya adanmış derse, yani Allah'a verdim, lazım değil aileme vereyim, bakayım onlara. Benden alacağın tüm maddi yardım Tanrı'ya adanmış derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle geleneğinizin uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Veyahut da okuyoruz ayrıca bir ayet. Bu bulunuyor 1. Timoteos 5. bölüm 8. ayet. Kişi kendi yakınlarına, yani bu oluyor baba, anne, sana yakın düşen akrabalar. Bu söz konusu oluyor artık, onlar dul oldular, ihtiyar oldular. Kimse bakamaz. Artık bu otkvornuz, bu sorumluluğu siz üstlemelisiniz aile olarak. Kişi kendi yakınlarına, özellikle ev halkına bakmazsa imanı inkar etmiş, imansızdan beter olmuş olur. Yani bizim de bir sorumluluğumuz var. Bizim babalar, annelerimize bakma ve onlar bize gösterdiklerin iyiliklere karşılığı vermeye de bizim borcumuz var. Vakit geldiğinde. Bu sebeple diyorum, iki tehlike krize durum var. İlk yıllar evlilikte ya da çok ilerlemiş durumda, ne zaman sen bir aile oldun artıkın. Ama onlar da ihtiyarlandılar ve kimse onlara bakmaz oldular. Siz de bir denge bulmalısınız, onlara bir el uzatma, onlara yardım etmeye. Ve şimdi bir başka tema. Problem olabilir. Ama olmasın, ancak onu iyi anlayalım diye ne için verildi bu seksualnost, evlilikteki seksualnost üzerine. Neden bazı durumlar oluyor şöyle. Daha taze evliyken artık her şey romantik oluyor, hoş oluyor daha. Ama birkaç sene sonra birdenbire birbirimizden tat almıyoruz. Ve çok evliliklerde maalesef artık aranıyor. Bunun tatmini evliliğin dışındaki durumlarda, yani zina etme, başka kadınlar, başka erkeklerle ilişki kuruluyor ve evlilikler bozuluyor. Bu olmasın diye bunu lazım iyi anlayalım. Bir inançlı evlilik için Rabbin planı nedir? Kutsal kitap bunun üzerine susmuyor. Bunun için açıyoruz şimdi 1. Korintliler bölüm 7. Ve orada birkaç bilgi alalım. İlk ayette şunu okuyoruz. Şimdi yazdığınız konulara gelelim. Erkeğin evlenmemesi iyidir. Ama cinsel ahlaksızlıklardan dolayı her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun. Rabbin bir planıdır. Evlensin, ahlaksızlıkta durmasın, yani blutstvoda yaşamasın. Bunun için herkes kendi eşi ya da kendi kocasını varsın ve evlensin. Bu Rabbin bir planıdır. Rabbin bir isteğidir. Herkesin kendi eşi olsun, neden ahlaksızlık yapmayalım diye. Ve evlilik içindeki seks Allah'tan verilen hoş, temiz ve güzel bir şeydir. Onun planı altındadır. Ve bunda yok bir kötülük. Ama onun ramkası olur işte evlilik.